9. ayrım. Bu iskan politikaları neticesinde yeni köyler oluşuyordu ama ortaya çıkan duruma göçebelikten yerleşikliğe geçilmiş oldu demek de mümkün değildi. Aşiret düzeni ve yaylak kışlak arası yaşam tarzı aynen devam ediyordu. Örneğin göçebe hayatı yaşayan boynu inceli Türkmenlerinin Muşkara köyüne yerleştirilmesiyle Nevşehir kurulmuş ve buraya gelenler yerleşik olarak kayıtlara geçmişlerdi. Ama şehre yerleştikten sonra da hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkmaya devam ediyorlardı. Hatta merkezi idare başlangıçta yaylaya çıkmalarını yasaklamış ama sonradan nedense bu kararın yaylaya çıkma alışkanlığı olanlara sıkıntı vereceği düşünülerek tekrar yaylaya çıkma izni verilmiş, bizzat yaylak mahalleleri tahsis edilmiştir. Merkezi idarenin izin kararında yaylak zamanı evleri tamamen boş bırakmamak, hane halkından birilerini mutlaka evde bırakmak, kış mevsimini evde geçirmenin mecburiyeti gibi ifadeler olması tam da ne demek istediğimizi anlatmaktadır. Şahin, 2006, sayfa 255. Görünüşte en yaygın kırsal yerleşimini köylerin oluşturduğu Osmanlı Anadolu'su aslında köylü görünümlü binlerce yeni tip konar göçeri barındırıyordu. Tüm gayretlere rağmen iskan çabalarında tam bir başarı sağlandığı söylenemezdi. Öyle ki daha önce belirttiğimiz gibi Türkmenlerin en yoğun biçimde bulundukları verimli topraklara, ticaret imkanlarına sahip Batı Anadolu'da büyük kentler kurulamıyordu. Nüfusun az bir kısmı şehirlerde oturuyordu. Tüm Akdeniz ülkelerinde ekonomi ve kent nüfusu açısından belirgin bir artış görülen 16. yüzyıl itibariyle Denizli ancak 4-6 bin, Kütahya, Balıkesir, Tire, Manisa, Afyon ise 7-9 bin nüfusa sahipti. Nüfusu 65 bin olan Bursa, 30 bin olan Kayseri, 25 bin olan Ankara ve 10-15 bin arası olan Tokat, Konya, Sivas, Maraş, Aksaray dışında tüm Anadolu kentleri böyle küçük yerleşimlerdi ve sayıları 40'ı geçmiyordu. Gerçi tüm bu kentler yollar ve ticaret aracılığıyla birbirine bağlanmıştı ve konar göçerler dışında tıpkı bugün olduğu gibi günlük maişet derdi için bu kentler arasında göç edip duran insanlar, aileler vardı. Erder, Farak, 1980. Farak, 2000. Halaçoğlu, 1990. İskan çabalarının yeterince başarılı olmadığına bir başka örnek, 1830'lu yıllarda bölgeden geçen batılı gözlemcilerin Konya Karaman Ovası'nın çadırlarda oturan, at yetiştiren, ki bunlar yıllardır buralarda göçebelik yapan at çeken yörüklerinin devamıydılar, yörüklerle dolu olduğunu bildirmeleridir. 1904'te aynı bölgeye gelen başka bir batılı gözlemci, Akşehir yakınlarında Sultan Dağı göçebelerinin ancak kısmen yerleşebildiklerine, sadece yazları çadırlarda kaldıklarına ve kendilerine yörük demeye devam ettiklerine tanık olmuştur. Farak, 2000, sayfa 249. Lindler, 2000, sayfa 96-173. Bu arada zaten 18. yüzyıldan itibaren yörük ve Türkmenler tekrar devlet katında itibar kazanmaya başlayacaklardı. Zira 2. Viyana kuşatmasında Avusturya ve müttefikleriyle yapılan mücadelelerde ağır kayıplara uğrayan devlet, kayıplarını telafi hususunda Anadolu'daki aşiretlerden de istifade etmeye karar vermişti. Eröz, 1991, sayfa 248. Tıpkı Büyük Selçukluların çökmeye yüz tutmalarıyla kendi akrabalarına ve atalarına dönme çabasıyla Sancar, Tuğrul gibi adlar almaları gibi, Kahen, 1994, sayfa 54. Osmanlı da Türk kökenlerini hatırlamıştı. Tam bu noktada bir hususu daha ele almamız gerekmektedir. Eğer Selçuklu'dan beri devletin Türkmenlere dost olmayan tutumları ve göçebeleri zorla iskan siyaseti olmasaydı, acaba süreç nasıl işlerdi? Hep vurguluyoruz. Türk göçebeliğinin en özgün yanlarından biri yerleşikliğe oldukça yatkın olmasıdır. Her ne kadar göçebe yaşantısının belirgin bir cazibesi var ve göçebeler iskan politikalarına bağlı ölçülerde direnç gösteriyorlarsa da resmin tamamı bu değildir. Aslında göçebelik üzerine yapılan araştırmalar, uygarlıkların göçebeler üzerinde yüksek bir çekim gücü olduğuna, göçebelerin her zaman uygarlık nimetlerinden faydalanmak, göçebe hayatı terk etmek istediklerine dair sonuçlar vermektedir. Vasari, 2007, sayfa 32. Türkler de bu genel eğilime uymaktadır. Ancak göçebelikten yerleşikliğe geçmek çok istense bile öyle kolay işleyen bir süreç değildir. Yüzyıllardır atlı göçebe kültür dairesinde yaşayan, özgürlüklerine, bağımsızlıklarına düşkün, törelerine bağlı olan insanların köylü durumuna geçme konusunda birçok endişeleri vardır. Alışkın oldukları hayvancılığı bıraktıkları takdirde yapabilecekleri bir işleri ve meslekleri olmadığından geçim derdi onları engellemektedir. Büyük bir hayvan sürüsüne sahip bir konar göçer ailenin ziraat ve ticaret hayatına kolay uyum sağlayamaması halinde düşeceği zorluk ve yoksulluk korkusu anlaşılabilir bir şeydir. Söylemez, 2007, sayfa 161-162. Ama bu endişe ve korkulara rağmen göçebe Türklerin aslında son tahlilde yerleşik olmayı dilediklerini söylemekte bir beis yoktur. Türklerin yerleşikliğe özlem duyan yanları, göçebelik üzerine olumsuz deyimler üretmelerine bile neden olmuştur. Örneğin, haytalık etmekle ilgili olumsuzluklar, büyük olasılıkla Şarki Karaağaç'ta güzleyip Antalya'da kışlayan Hayta aşiretinin, Orta Asya'daki göçebelik özelliklerimizi aynen muhafazasına yapılan göndermeden kaynaklanmıştır. Tarihsel süreç içerisinde, ağır aksak da olsa, Türklerin göçebeliğinin, hiçbir zorlama olmaksızın, hatta kendiliğinden olmak üzere yerleşikliğe ve kentlileşmeye doğru yol aldığı açık biçimde görülür. Anadolu içinde kendiliğinden yerleşikliğe geçişin birçok örneği vardır. Örneğin, Şam Türkmenleri aslında doğrudan doğruya kendisinden ayrılmış bir kol olan Dulkadir ulusu ile birlikte, Timur'un Türkistan'a dönerken Anadolu'dan götürdüğü Kara Tatarlardan boşalan bugünkü Yozgat bölgesini iskan ettiği gibi, Uzun Yayla'da ve Sivas'ın az güneydoğusunda da aynı şekilde iskan faaliyetinde bulunmuştur. 16. yüzyıl başlarında göçebe hayat başlıca hususiyetlerini kaybederek sona ermiş veya ermek üzeredir. Üç oklar bu bölgedeki şehir ve kasabalarda yerleştikleri gibi, köyler kurarak ve ekinliklerde çiftçilik yaparak toprağa bağlanmışlardır. Osmanlılar geldiği zaman Çukurova Türklerini bu durumda, yani iktisadi hayatlarının başlıca zirai faaliyete dayandığını görmüşlerdir. Aktaran Eröz, 1991, sayfa 248. Özellikle okur yazarı çok olan aşiretler kendiliğinden yerleşme eğilimindeydi. Ama hem eşkıya tasallutu, hem de devletin vergi baskısı altında ezilen diğer göçebelere, göçebeliğe devam etmek ve iskan politikalarına karşı çıkmaktan başka yol kalmıyordu. İskana bunlar dışında yerleşim için belirlenen yerlerini beğenmeme, istenmeyen mesleklerde istihdam zorunluluğu gibi nedenlerle de karşı çıkılıyordu. Göçebelerin büyük çapta iskanı ancak 19. yüzyılda gerçekleşebildi. Büyük ihtimalle göçebelerin kendiliğinden yerleşikliğe geçme eğilimleriyle koşulların devletin büyük bir iskan politikasına zorlaması bu zamanda kesişti. Asırlardır devletin iskan politikasına direnen topluluklar hızla göçebeliği terk ettiler. 1838'de Mustafa Reşit Paşa'nın Hariciye Nazırlığı zamanında Ziraat ve Sanayi Meclisi kurulmasının ardından 1843'te Ziraat Meclisi adını alan bu kuruluş, o sırada Anadolu'nun toplumsal ve ekonomik yapısı hakkında bir araştırma yaparak İç Anadolu'daki nüfusun büyük bir kısmının göçebe olarak yaşadığını tespit etmişti. 1842'de aşiretlerle ilgili bir kararname çıkarılmış ve aşiretlerin yaylak ve kışlak arasındaki gidiş geliş güzergahının bağlı oldukları, sancak ve kazaların sınırları içinde kalacağı, aşiretlerin bulundukları yerin idari amirine bağlı olacakları, İdare amirinin gerektiğinde onları kendi bölgesindeki boş yerlere yerleştirebileceği, karşı çıkanlar için askeri önlemlere başvurulabileceği hükme bağlanmıştı. Orhonlu, 1987, sayfa 114. 1849'da Ankara valisi Vecihi Mehmet Paşa, merkezi idareye yazdığı bir yazıda, Konya, Ankara ve Bozok taraflarında kışlayıp, yazın uzun yaylaya giden Rişvan ve Afşar aşiretlerinin halkın ekinlerine zarar verdiğinden bahisle mezkur aşiretlerin bir an önce iskan edilmelerinden söz ediyordu. Söylemez. 2007, sayfa 163. Tüm bunların ardından İç Anadolu'da olduğu gibi Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde pek çok Yörük ve Türkmen köyleri oluşturuldu. Aynı Ankara valisi 1853'te yazdığı yazıda Kayseri sancağının Zamantı kazasında meskun bulunan Rişvan aşiretinin yerlerinin dar olması nedeniyle bir kısmının boş bulunan, diğer bir kısmının ise yeni kurulan köylere iskan edildiğini ve durumun sakin olduğunu bildiriyordu artık. 26 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Her ne kadar yerel yöneticilerden iskan yönetimi olarak zora dayalı usul önerileri geliyorduysa da bunlar genellikle kabul görmüyordu. Bu konuda birçok yazışma mevcuttur. Padişah ve sadaret makamının yerel yöneticilerin sertlik önerilerine rıza göstermeyeceğini bildirerek karşı çıkıyor, meselenin zora başvurmadan, suhuletle, teşvik edici tedbirlere ve iknaya dayalı olarak hallini istiyordu. Söylemez. 2007. Sayfa 175-183. Not açıklaması bitti. Bu yeni tip iskanların farkı toplu değil, parçalar halinde müteferrikan yapılmaları, yani aynı aşirete bağlı cemaatlerin bile üçer beşer hane olarak bölünerek çeşitli köylere yerleştirilmeleriydi. Örneğin Rişvan aşiretine bağlı Mülükanlı cemaati mensupları 1840'tan itibaren Bozok Sancağı köyleri ile Mamalı ve Süleymanlı kazalarına ikişer üçer hane parçalanarak iskan edilmişlerdi. Osmanlı Devleti'nin izlediği bu yeni iskan metodu tüm aşiretler için geçerliydi ama yine de bazen işlemiyordu. Rişvan ve Afşar aşiretleri Bozok Sancağı yerine eski ata yurtları olan Zamantı kazasına yerleşme konusunda çok ısrarcı ve talepkar olunca halkı rahatsız etmeyeceklerine dair bir söz senedi alınarak Zamantı'ya yerleştirilmişti. Söylemez. 2007. Sayfa 171-175. 1858'de göçmenlere yer bulmak ve aşiret reislerinin mülklerini resmileştirmek amacıyla arazi kanunnamesi çıkarılmış ve kişilere özel mülkiyet hakkı tanınmıştı. 1865'te o zamana kadar iskan edilemeyen Güneydoğu ve Çukurova'daki aşiretlerin iskanını temin maksadıyla bir genel af çıkarılmış, bu iş için Fırka-i İslahiye adında aşiretleri ikna etmek üzere bir komisyon kurulmuştu. İkna olmayanlar ise zor kullanılarak iskan olunacak ve asker kaydı yapılacaktı. Bu yolla 26 aşiretin daha iskanı temin edildi ve bu sayede oluşan yerleşim birimlerine İslahiye, Hamidiye gibi isimler verildi. Babuş, 2006, sayfa 35. Tekeli, 1990, sayfa 58. 19. yüzyılda yapılan bu iskanlarla yerleştirilenler de yeni hayatlarına kolay uyum sağlayamadılar. Hep aşiret usullerine göre davrandıkları gözlendi. Söylemez. 2007, sayfa 175. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göçleri Cumhuriyet dönemi boyunca da devam etmekle birlikte, Kocaoğlu, 2005. Anadolu'ya gelen dış göçlerin yalnızca doğudan, Orta Asya'dan kaynaklandığı söylenemez. Osmanlıların askeri amaçlı göçlerini 15. yüzyılda Avrupa'ya, batıya doğru sürdürdükleri, imparatorluğun sınırlarını Balkanlarda Viyana önlerine kadar genişlettikleri bilinmektedir. Ancak 17. yüzyılda başlayan gerileme dönemiyle bu toprakların yavaş yavaş kaybedilmesi sürecinde bu kez tam tersine batıdan Anadolu'ya, batıdan göçlerin başladığı görülmektedir. İmparatorluktan toprak kaybedilmesi nedeniyle yapılan ilk göç hareketi 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Kırım'ın Rusya'ya bırakılması üzerine 500 bin Kırım Tatarı'nın diğer Osmanlı topraklarına göç etmesiyle gerçekleşmiştir. Daha sonra yine Osmanlı-Rus savaşlarının ardından 1828-1829 ve 1860-1864 yıllarında iki ayrı göç daha olmuş, 2 milyon Kafkasyalı Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kalmıştır. Tekeli, 1990, sayfa 55. Savaşların yol açtığı bu tür göçler, Özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Girit'in Yunanistan'a verilmesinin ardından 1912-1913 Balkan Savaşları ile 1914-1919 Birinci Dünya Savaşı yıllarında yoğunluk kazanmıştır. Bu durum şehirlerin kapılarına yığılmış binlerce göçmen nüfus nedeniyle özellikle İstanbul ve Edirne'nin kapasitesini oldukça zorlamıştır. Öyle ki büyük kısmı camilere yerleştirilen savaş göçmenlerinin konut ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli kentlerde ızgara planşemalı, düzgün göçmen mahalleleri oluşturulmuştur. İpek, 2006. Öztuna, 1978, sayfa 158. 1860'tan sonra Trabzon valisinin başkanlığında kurulan İdare-i Umumiye-i Muhacirin Komisyonu, savaşlar nedeniyle göç etmek zorunda kalan muhacirleri yerleştirmek için tesis edilen ilk kuruluştur. İlerleyen zamanlarda bu komisyon daha da genişletilmiş, İskan-ı Muhacirin Komisyonu adını almış, tüm vilayetlerde bu komisyona bağlı müdürlükler kurulmuştur. 1913'te çıkarılan İskan-ı Muhacirin Nizamnamesine dayanılarak 9 Mart 1915'te yürürlüğe konan bir yasayla hem aşiretlerin hem dışarıdan gelen göçmenlerin iskan işlerini yürütmek üzere Aşair-i Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin iskan politikası Cumhuriyet'e kadar sürdü. 1917 yılında Anadolu'daki seyyar aşiretlerin durumu hakkında bilgi edinmek ve çözüm önerileri sunmak üzere bir komisyon kuruldu. Bu komisyon 1918 yılında bir rapor hazırladı ve seyyar aşiretlerin iskanı ve üretici hale getirilmesi için yapılacak faaliyetlerin masrafını Dahiliye Nezareti Aşiret ve Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi'ne bildirdi. Ancak devletin içinde bulunduğu durum nedeniyle heyetin aşiretler için aldığı kararların uygulaması başarısızlıkla neticelendi. Erdal, 2008, sayfa 4. Aynı yıllarda Osmanlı iskan siyasetinin en hatalı işlerinden birisi yapılıyor, Rus istilası üzerine memleketlerini terk ederek Anadolu'ya iltica eden Kafkas muhacirlerine yerleşmeleri için Afşar yaylaları gösteriliyordu. Afşarlar buna şiddetle tepki verdiler ve Çerkeslerle kavga ederek onları Sivas'a gönderdiler. 93 Harbi'nden sonra gelen muhacirlerin iskanında yaşanan buna benzer isabetsizlikler, Cumhuriyet'in 15. yıl kitabında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve Göçebelerin İskanı. Cumhuriyet döneminde aşiretlerin iskanına göz attığımızda görüyoruz ki, Anadolu'ya sığınan Osmanlı bakiyesi yurttaşları ile Çin'den iltica etmiş Doğu Türkistanlıların yerleştirilmesi, Lozan Anlaşması sonucundaki mübadelelerle birlikte yürütülmeye çalışılmıştır. Eröz, 1991, sayfa 250-280. Cumhuriyet döneminde yapılan iskan girişimlerini anlayabilmek için öncelikle Cumhuriyet'in nasıl bir nüfus devraldığını bilmek gerekir. Osmanlı Devleti'nde nüfus ve toprak sayımı yapılıyordu. Fakat bu sayımlar toprak gelirinin ölçümü amacını taşıdığı için genel nüfus sayımı hüviyetinde değildi. İlk genel nüfus sayımı 2. Mahmut devrinde 1831'de vergi ve askerlik amacına yönelik olarak yapılmış ve bu yüzden yalnızca erkek nüfus sayılmıştı. 1871'den itibaren İdare-i Umumiye Vilayet Nizamnamesine bağlı olarak nüfus memurları görevlendirildi. 1876 yılında nüfus müdürlüğü kuruldu. Herkese nüfus tezkeresi verilmeye, doğum, ölüm, göç gibi olaylar kayda geçirilmeye başladı. 2. Abdülhamit devrinde 1881'de Sicilli Nüfus Nizamnamesi çıkarıldı. Bu nizamname gereğince 1882'de başlanan nüfus sayımı 1890'da bitirildi. Sonuçları ise 1893'te ilan edilebildi. Bundan sonraki nüfus sayımı 1903-1907 yılları arasında yapılmış, sonuçları ise ancak 1920'de yayınlanabilmiştir. Bu son sayımdan sonraki kaynakların verdiği rakamlar, vilayet salnameleri, azınlıklarla ilgilenen kişilerin yaptırdığı ve 1923 milletvekili seçmen listeleri esas alınarak yapılan tahminlere dayanmaktadır. Görüldüğü gibi, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar sağlıklı bir nüfus sayım sonucu yoktur. Tahminen Balkan Savaşı'na girerken Misak-ı Milli sınırları içinde 17 milyon nüfus vardı ve bunların büyük çoğunluğu köylerde yaşamaktaydı. Babuş, 2006, sayfa 112-113. Çavdar, 1983, sayfa 1552. Kurtuluş Savaşı sonrasında Misak-ı Milli sınırları içinde nüfus 12 milyona düşmüş, 10 yıllık savaşta Anadolu'da %30 civarında nüfus kaybı gerçekleşmişti. Tekeli, 1990, sayfa 59. Bu durumda nüfusu sayısal olarak artırmak Cumhuriyet'in üstlendiği ilk ve temel görevler arasındaydı. 1926 yılında çıkarılan 3517 sayılı bütçe kanunu gereğince sayım işleriyle uğraşmak üzere Merkezi İstatistik Dairesi kuruldu. Bu daire 1927 yılında umum müdürlüğü haline getirilerek başına Belçikalı bir uzman atandı ve aynı yıl çağdaş tekniklerin kullanıldığı ilk nüfus sayımı gerçekleştirildi. 1927 nüfus sayımı sonuçlarına göre Türkiye'de 13.648.270 kişi yaşıyordu ve toplumun okuryazarlık oranı %11 idi. 1935 nüfus sayımında ise nüfus 16.158.018, okuryazarlık oranı %16 oldu. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, 1934'te bu orandaki 600 bin kişiyi 400 bini mübadeleden olmak üzere dışarıdan Anadolu'ya gelmiş Türklerin oluşturduğunu söyleyecekti. Babuş, 2006, sayfa 114. Bu hızlı nüfus artışı nedeniyle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Cumhuriyet'in ilk yıllarında yürürlükte olan nüfus artışını özendirici politikalardan vazgeçilmiş, 1965'ten itibaren nüfus planlaması uygulamaya konmuştur. Neyse, bu genel resmi gördükten sonra biz tekrar göçebeliğimize ve Cumhuriyet döneminde göçebelerin iskan çabalarına dönelim. Devletin öncü kadrosu, Cumhuriyet dönemindeki iskan sorununu Osmanlıların izlediği yanlış siyasetler yüzünden çözümü zorlaşmış, önemli ve mutlaka ele alınıp çözülmesi gereken bir problem olarak görüyordu. Artık mesele yalnızca göçebe aşiretlerin iskanı ile sınırlı değildi. Nüfus sorunu, etnik sorun, feodalitenin tasfiyesi, toprak reformu, dış Türkler sorunu hepsi bir aradaydı.